ayrım 17.
Ve 3 türlü kaygı tanımlamaktadır. Bunlardan nörotik kaygıyı, bilinç dışındaki içgüdülerin ortaya çıkması ihtimalinden, moral kaygıyı süper ego tarafından cezalandırma ihtimalinden, gerçek kaygıyı, korku, dışarıda var olan gerçek bir tehlikeden kaynaklanan gerilim durumu olarak belirlemektedir. Tedavi. Psikoterapi hastayı kabul edici bir tutumla karşılayarak ve ona güven verici bir ortam sağlayarak, serbest çağrışım yöntemiyle duygu ve düşüncelerini anlatmasına ve bu yolla boşalmasına, katarsis, yardımcı olmaktadır. Terapist hastanın bölük pörçük sözlerini birleştirerek, sembolik ifadelerinin gerçek anlamını çözerek davranışlarının çok eski yaşantılara dayalı duygusal kaynaklarını açığa çıkarmaya çalışır. Terapide hastanın geçmişte başkalarına karşı duygularını terapiste aktararak transferans, yeniden yaşaması teşvik edilir. Psikanalitik ekolün kurucularından Jung ve Adler, bir süre sonra aralarında çıkan fikir ayrılığı nedeniyle Freud'dan ayrılıp kendi kuramlarını geliştirmişlerdir. Bunlardan Jung, analitik psikoloji adını verdiği bir kuram ortaya atmıştır. Freud'un tanımladığı bilinç dışını bireysel bilinç dışı olarak kabul eden Jung, buna bir de toplumsal bilinç dışı kavramını eklemiştir. Toplumsal bilinç dışı, insanın atalarından kalan, öğrenilmiş kolektif bilgi ve görgü malzemesini, kalıplaşmış fikirleri, arketipler, ihtiva eder. Rüyalar Jung'a göre insanın yalnız geçmişteki ve şimdiki arzuları ile değil, geleceğiyle de ilgilidir ve bu açıdan yorumlanmalıdır. Jung, kolektif bilinç dışının da sezgi yoluyla anlaşılabileceği inancındadır. Adler, bireysel psikoloji adıyla geliştirdiği kuramında insan davranışlarını yöneten egemen güdünün, Freud'un iddia ettiği gibi sadece libido olmadığını, insanda üstün ve kusursuz olma eğilimi bulunduğunu ileri sürmüştür. Adler'e göre her insanın üstünlük ihtiyacını karşılaması mümkün olamamaktadır. Özellikle organ eksiklikleri bu isteğin karşısına çıkan en önemli engeldir. Böyle durumlarda insanlar küçüklük, değersizlik kompleksine kapılabilirler. İnsan bu duyguları başka insanlara yönelmek ve onlarla dayanışma halinde yaşamakla yenebilir. Bazen de gerçeklerden kaçarak fantezi ya da engelin üzerine fazlaca giderek aşırı ödünleme mekanizmaları ile değersizlik duygularını yenebilir. Adler'in psikoterapisinde terapistin rolü hastanın gizli güçlerini anlamak ve bunları yöneltebileceği uygun hedefler saptamasına yardımcı olmaktır. Bunun için de hastayı anlamaya, onun dünyasına girmeye çalışmalıdır. Adler ve Jung, özü gerçekleştirme, self-actualization kavramından ilk olarak bahseden yazarlardır. Adler'in psikoterapisi özellikle yetişme çağındaki gençlerin, hafif uyum bozukluğu gösteren yetişkinlerin problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan destekleyici, supportive ve psikoterapistlerden çok eğitimciler tarafından kabul gören bir tekniktir. Davranış terapileri ekolü. Psikolojik danışma ve psikoterapide davranışçı ekol, psikolojide davranışçılık, behaviorism akımından kaynaklanmakta olup, tüm davranışlar gibi uyumsuz davranışların da öğrenme ürünü olduğunu savunmaktadır. Davranış psikologlarına göre, insan doğuşta bir takım davranış eğilimlerine sahiptir. Bunlar doğal gerçek olup, aslında ne iyi ne de kötüdür. İnsan doğuşta boş bir levha gibidir. Refleksler dışında davranış yoktur. Kazanılan bütün davranışlar davranış potansiyelinde pekiştirme sonucunda meydana gelen sürekli değişikliklerdir. O halde uygun pekiştirme yöntemleri kullanarak istenilen davranışı geliştirmek mümkündür. Psikolojide davranışçılık öğrenme olgusunu biri Pavlov'un şartlı refleksler üzerindeki çalışmalarına dayanan klasik şartlanma, diğeri Thorndike ve Skinner'ın çalışmalarına dayanan operant şartlanma ile açıklamaktadır. Klasik şartlanma bir refleksi, bir davranışı ortaya çıkarmak için doğal uyarıcı olmayan bir uyarıcının bir süre doğal uyarıcı ile birlikte verilmesi halinde davranışı ortaya çıkaran bir uyarıcı, şartlı uyarıcı haline gelmesidir. Pavlov'un klasik deneyinde aslında salya refleksi uyandıracak doğal bir uyarıcı olmayan zil sesi, doğal uyarıcı olan etten kısa bir süre önce verildiğinde ve bu işlem belli bir süre devam ettiğinde artık salya tepkisi uyandıran şartlı bir uyarıcı haline gelebilmektedir. Başlangıçta sadece zil sesi şartlı uyarıcı, salya tepkisini şartlı tepki uyandırırken genelleme sonucu zil sesine benzer sesler de salya tepkisi uyandırabilmektedir. Şartlı tepkiyi belli bir frekanstaki zil sesine verecek şekilde organizmayı şartlandırma mümkündür. Bu da organizmanın ayırt etme gücüyle gerçekleşebilmektedir. Pavlov'un kedilerde deneysel yolla nörotik tepkiler geliştirme çalışmaları, daha sonra nevrozların öğrenme ilkeleriyle açıklanması yolundaki çalışmalara temel teşkil etmiştir. Davranış terapileri alanında çalışan Wolpe ve Salter gibi terapistlerin geliştirdikleri teknikler klasik şartlanma ilkelerine dayanmaktadır. Operant şartlanma tekniği, organizmanın gösterdiği çeşitli tepkiler arasından istenilen bir tepkinin seçilip pekiştirilmesi ve bu yolla o tepkinin tekrarlanma sıklığının arttırılmasıdır. Benzer işlem istenmeyen bir tepkinin sürdürülmesinde de uygulanır. İstenmedik tepkinin her ortaya çıkışında ya pekiştirilmez ya da cezalandırılır ve böylece ortaya çıkma olasılığı azaltılmaya çalışılır. Burada da pekiştirici rolü oynayan uyarıcının genellenmesi ya da ayırt edilmesi söz konusudur. Davranış terapistlerinin görüşlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Bütün davranışlar öğrenilmiştir. 2. İnsan davranışları kalıtımla getirilen öz yapının çevre ile etkileşimi ürünüdür. 3. İnsanı anlamak için onun gözlenebilir davranışlarını incelemek ve dikkatle düzenlenmiş deneylerle davranışı belirleyen yasaları bulmak mümkündür. 4. İnsan davranışlarının gerisinde benlik tasarımı, bilinç dışı güdüler gibi gözlenemeyen faktörler aramak yersizdir. 5. Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra onları kontrol etmek mümkündür. Davranış terapistlerine göre davranışların amacı organizmada gerilimi azaltmaktır. Başlangıçta açlık, susuzluk gibi fizyolojik, sevilme, ait olma gibi psikolojik güdüler insanı davranışa sevk ederler. İnsan zamanla öğrenme yoluyla kazanılan başarma, üstün olma gibi toplumsal güdülerle de davranışta bulunur. Gerilimi azaltmada başarılı olan davranışların tekrarlanma olasılığı yüksektir. Yetişkinler çocukların gösterdikleri tepkilerden istendik olanları pekiştirerek, istenmedik olanları pekiştirmeyerek ya da cezalandırarak onları toplumsal bir varlık haline getirmeye çalışırlar. İnsan davranışlarını pekiştirme ya da ceza ile biçimlendirme yöntemi çocuk eğitiminde uygulana gelen bir yoldur. Kişiler arası ilişkilerde de insanlar öğrenme ilkelerini bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanarak karşılarındaki kişinin davranışlarını biçimlendirmektedirler. Ancak davranış psikolojisinin uyumsuz davranışların tedavisinde kullanılışı oldukça yenidir. Davranış terapisinin özellikleri. Davranış terapistleri açıkça gözlenebilir davranışlarla ilgilenirler. Davranış terapisti kendisine başvuran kişinin değiştirmek istediği davranışı somut ve açık olarak belirlemeye çalışır. Bunun için danışanı uzun süre gözleyerek istenmedik davranışı ortaya çıkaran ve pekiştiren koşulları belirlemeye çalışır. Danışan kendisini ifade edebilecek durumda ise kurtulmak istediği davranışını bizzat belirlemesi istenir. Ancak akıl hastanelerinde ya da ıslah evlerinde çalışıldığı zaman değiştirilmesi söz konusu olan davranış, kişi tarafından değil, çevresi tarafından belirlenmektedir. Bu husus, davranış terapilerine yapılan en yoğun eleştirinin kaynağını oluşturmaktadır. Hedef belirlemede danışanın isteğine başvurulmayabileceği hususunun insan özgürlüğünü zedeleyici olduğu ileri sürülmektedir. Tedavi, istenmedik davranışı pekiştiren koşulları değiştirerek davranışı söndürme işlemidir. Bu arada istenmedik davranış yerine kişinin ihtiyacını gidermede daha fonksiyonel ve toplumca daha kabul edilir olan yeni bir davranışın geliştirilmesi için de gerekli çevre düzenlemesi yapılır. Böylece semptomun, istenmedik bir davranışın ortadan kaldırılması halinde yeni bir semptomun ortaya çıkması önlenmiş olmaktadır. Davranış terapistleri danışanın geçmiş yaşamıyla değil belli bir davranışı hali hazırda destekleyen uyarıcılarla ya da durumlarla ilgilidirler. Bunun için danışanın hayatının her yönünü, başka insanlarla ilişkilerini, günlük hayatta yapıp ettiklerini dikkatle incelerler. Gerek bu inceleme aşamasında, gerekse çevreyi yeniden düzenleme aşamasında, terapist çalışmalarını danışma odasının dışında, çeşitli ortamlarda yürütme durumundadır. Tedavi boyunca terapist yetkili bir uzman, bir öğretmen gibi davranır. Somut olarak saptanan hedefe ulaşmak için danışana uygulanacak pekiştirme yöntemlerinin planlanması, durumların adım adım belirlenmesi, danışmanın yetki ve sorumluluğundadır. Terapistin bu çalışmaları bir öğretmenin belli bir eğitim hedefini gerçekleştirmek için gerekli öğrenim durumlarını planlamasına benzer. Her basamak geliştirilmesi istenen davranışı bir miktar yerleştirecek etkiler bütünü olarak düşünülür. En son hedef başlangıçta açık ve somut bir biçimde belirlendiği için tedavinin etkisini belirlemek de kolay olmaktadır. Davranış terapisinde danışanla danışman arasında sıcak bir ilişki kurulmaya çalışılır. Bu özellikle istenmedik davranışlarını açıkça belirtemeyen kaygılı danışanlara ne istediklerini açıklayabilmeleri için gerekli bir yaklaşımdır. Danışman, danışanın gözünde güçlü bir etki yaratmaya ve bunu danışanın davranışlarını biçimlendirmede kullanmaya önem verir. Psikanalizin uzun süren ve sonucu belli olmayan tedavi yöntemlerine bir tepki olarak gelişen davranış terapileri ekolü, insan davranışlarını uyarıcı tepki formülüne indirgediği, insanın çevreyi etkileme gücünü küçümsediği ve çevre ayarlamalarıyla davranışlarını biçimlendirmekle insanın özgürlüğünü zedelediği iddia edilerek eleştirilmektedir. Ancak bu yaklaşımın etkili olduğu durumlar olduğu bir gerçektir. Ayrıca çağdaş davranışçılar ilke ve tekniklerini bu eleştirileri de karşılayacak şekilde geliştirmektedirler. Davranış terapistlerinin kullandığı belli başlı tekniklerdir. Sistematik duyarsızlaştırma. Wolf tarafından geliştirilen bu tekniğin amacı, herhangi bir uyarıcıyla korku veya kaygı tepkisi arasındaki çağrışım bağını çözerek korku tepkisini söndürmektir. Bunun için danışan güven verici, rahat bir ortama yerleştirilir. Kendini huzurlu ve gevşemiş olarak hissettiği sırada korku yaratan uyarıcı en az korku uyandıran dozda verilir. Korku tepkisinin görülmemesi halinde uyarıcının dozu yavaş yavaş arttırılır. Bir basamakta korku tepkisi görülürse bir önceki basamağa dönülür ve bu işleme uyarıcının korku tepkisini uyandırmadığı duruma gelinceye kadar devam edilir. Biçimlendirme, shaping. Bu tekniğin özü öğrenilmesi istenen davranışı adım adım pekiştirerek öğretmektir. Bunun için öğrenilecek davranış basit tepki basamaklarına ayrılır. En basit tepkinin verilmesi halinde kişi hemen ödüllendirilir ve tepkinin tekrarlanma olasılığı arttırılmaya çalışılır. Bir basamakta başarı elde edilince bir sonraki basamağa geçilir ve davranış tam olarak yerleşinceye kadar bu işleme devam edilir. Taşırma, flooding. Bu teknik sistematik duyarsızlaştırma tekniğinin tersi olup yapılan işlem danışanı korktuğu uyarıcı ile yoğun biçimde karşı karşıya bırakmaktır. Kişi korku uyandıran duruma tekrar konulduğunda yanında terapistin bulunması eskisi kadar korku duymamasına yardımcı olmakta ve kişi uyarıcıda korkulacak bir şey olmadığını yaşayarak öğrenebilmektedir. Atılganlık eğitimi, assertiveness training. Salter tarafından geliştirilen bu tekniğin dayandığı sayıltı, insanların duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edemedikleri ve birbirlerine sahte davrandıklarıdır. medeni cesaret de diyebileceğimiz atılganlık eğitiminde terapist danışanı duygularını açıklamaya, isteklerini açıkça ifade etmeye teşvik eder ve istenilen davranışları gösterdikçe onu pekiştirir. Özellikle okullarda çekingen öğrencilere uygulanabilecek bir tekniktir. Voltan 1980 hemşirelik öğrencilerine ve Topukçu 1981 bir kasabada ilkokul öğrencilerine bu tekniği uygulayarak yaptıkları deneysel araştırmalarda bireylerde atılgan davranışlar geliştirilebileceğini ortaya koymuşlardır. Kaçınma, aversion terapi. İstenmeyen davranışların ortaya çıkma olasılığını azaltmak ya da söndürmek için davranışın her ortaya çıkışında nahoş bir uyarıcı vererek kişiyi cezalandırma, kaçındırma olarak adlandırılır. Yalnız cezanın uygulanışında yan etkilerinin olmamasına dikkat edilmelidir. Model gösterme, modeling. İnsanlar birçok davranışları başkalarını gözleyerek ve taklit ederek öğrenmektedirler. Sosyal öğrenme kuramının temsilcisi Bandura'ya göre, istenilen davranışı geliştirmek için davranışın uygun bir modelini göstermek ve kişinin bu davranışı taklit etmesi halinde aşama aşama pekiştirmek gereklidir. Tabii davranışın yerleşmesi, modelin önemli kişi olması, kişinin önce benzer davranışa sahip bulunması ve davranışı hemen tekrarlama olanağına sahip olması halinde daha çabuk gerçekleşmektedir. Bilişsel yaklaşımlar. Psikolojik danışma ve psikoterapide bilişsel yaklaşımlar genellikle klasik psikanalizin uzun süren ve sonucu kolayca değerlendirilemeyen tedavi yöntemine bir tepki olarak gelişmiştir. Psikanaliz insanı akılcı ve mantıklı bir varlık olarak gören anlayışa karşı çıkmış, uzun zamandır göz ardı edilen duygusal, irrasyonel yönüne ışık tutmuş ve duyguların aklı ve davranışları yönettiği görüşünü savunmuştur. Psikanalize bir tepki olarak gelişen bilişsel yaklaşımlar, ilgiyi yeniden insanın akılcı ve mantıklı yönüne çekmekte ve düşüncelerin duygular üzerindeki etkisinin davranış değiştirme çalışmalarında hesaba katılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bilişsel yaklaşımlardan en önemlileri, Williamson'ın temsil ettiği özellik faktör, A. Ellis'in 1972 geliştirdiği akılcı duygusal psikoterapi ve Glasser'ın 1973 ortaya attığı gerçeklik terapisidir. Bu sayılan kuramlar aslında psikolojik danışma tanımına daha uygun düşecek psikolojik yardım teknikleri ileri sürmektedirler ama son iki kuram psikoterapi olarak adlandırılmıştır. Psikolojik danışmada bilişsel yaklaşımlar, davranışçı yaklaşım gibi insanın aslında bazı gizli güçlerle dünyaya geldiğini ve bütün davranışların öğrenme yoluyla kazanıldığını kabul etmektedirler. Ancak bu yaklaşımlarda odak davranışın kendisinden çok onu ortaya çıkaran, yönlendiren ve pekiştiren iç faktörlere yönelmiştir. Bu iç faktörler, yanlış düşünceler, batıl saçma fikirler, mantıksız genellemeler veya başarısız kimlik şeklinde tanımlanmaktadır. Bilişsel kuramlar, insanın çok erken yaşlarından itibaren geçirdiği yaşantıların davranışları belirlediğini savunmaktadırlar. Bilişsel kuramcılara göre insan çocukluğunda kendisi ve çevresi hakkında bazı değer yargıları edinir. Bu değer yargıları ana baba ve yetişkinler tarafından aşılanır. Çocuğun sevilme, korunma ve saygı görme ihtiyacı, büyüme, gelişme, iyi bir insan olarak yaşama eğilimi vardır. Ellis'e göre çocuk bu ihtiyaçlarını doyuran yetişkinlerin değerlerini kolayca benimser ve özümler. Çocuğa kusursuz olması gerektiği, aksi halde sevilmeyeceği söylenmişse, çocuk bunu hiç eleştirmeden evrensel bir doğru olarak kabul eder. Ancak bu beklentiyi her durumda karşılayamadıkça kendisinin değersiz, yetersiz ve suçlu olduğunu düşünür ve kaygıya kapılır. Çünkü düşünceler duyguları etkilemektedir. Benliği yıkıcı düşüncelerse yine benliği yıkıcı duygulara yol açmaktadır. Glasser'a göre ise İnsan ihtiyaçlarını başkalarını rahatsız etmeden doyurmanın yollarını da küçük yaşta öğrenmemişse başarısız bir kimlik geliştirir ki bu da olumsuz davranışların kaynağıdır. İnsanı bu yıkıcı duygulardan ve başarısız davranışlardan kurtarmanın yolu, onun yanlış ve mantıksız düşüncelerini değiştirmek, kendisi hakkında oluşturduğu başarısız kimliğinden kurtulmasına yardımcı olmaktır. Terapistin başlıca işi danışanla yakın bir ilişki kurmak ve onu gerçeği görmesine ve hali hazır davranışını, amacını gerçekleştirebilmede etkili oluş derecesi açısından değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Danışanın değişmeye istekli olması terapinin başarısı için şarttır. Ancak danışmanın sempatik tutum göstermesi şart değildir. Hatta danışanın yanlışlıklarını anlayışla karşılamanın onu onaylama anlamında alınabileceği tehlikesi de vardır. Terapist danışanın davranışının gerisindeki mantıksız düşünce ve inançları görmesine ve davranışlarını isteklerini karşılamadaki yeterliği açısından değerlendirmesine yardımcı olurken, danışanla açıkça tartışmaya girişebilir, ona doğru düşünmenin ve başarılı bir kimlik geliştirmenin yollarını öğretir, bunun için tavsiye, telkin, ikna gibi her türlü yöneltici uyarıcıyı kullanabilir. Bilişsel yaklaşımda danışmanın davranışlarının geçmişte öğrenilmiş olduğu kabul edilmekle birlikte, hali hazır düşünce ve davranışların üzerinde durulur. Terapist her şeyden önce danışanın değer sistemlerini ve kendini tanımlama biçimini anlamaya çalışır. Bundan sonra terapi süreci hali hazır değerlerin ve davranışların işlerliğini tartışmak ve danışana yanılgılarını göstermektir. Böyle bir uygulamanın başarısı danışmanın bilgili, yeterli, güvenilir, kısaca karizmatik etkiye sahip bir kişi olmasına bağlıdır. Çünkü danışman geçmişte birey için önemli kişilerin rolünü oynamakta, danışana eski değer ve davranışları atıp yenilerini kazandırmaya çalışmaktadır. Eskiden kişi yanlış yargıları nasıl öğrenmişse şimdi de doğruları aynı yolla öğretilmektedir. Bu yaklaşımlarda terapi ve danışma tamamen zihinsel planda cereyan eder. Boşaltma, transferans, empatik yansıtma gibi duygusal tonu yoğun tutum tekniklere pek yer verilmez. Güdümlü terapi olarak adlandırılan bu yaklaşımlarda danışman hakim roldedir ve danışanın kendini yönetme gücüne inanılmakla birlikte danışmaya başvurduğu sırada bu gücünü harekete geçirmede bir otoriteye ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. İnsancı yaklaşım. Psikanalitik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan ve Maslow'un üçüncü kuvvet olarak tanımladığı Goebbels 1970, İnsancı yaklaşım, fenomenciler, algı kuramcıları, benlik kuramcıları gibi adlarla anılan çok çeşitli grupları içine alan bir ekoldür. Eğitim kurumlarında uygulama imkanı diğerlerinden biraz daha fazla olan bir psikolojik danışma tekniğini geliştiren bu kuramcıların belli başlı görüşlerine aşağıda biraz daha ayrıntılı yer verilmeye çalışılmıştır. İnsan bir bütündür, davranışları bir bütün olarak incelenir. Felsefede yıllarca tartışması süren ruh ve beden ayrımını reddeden insancı psikologlar, insanın karmaşık bir bütün olduğunu ve böylece incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Maslow'a göre 1970, karmaşık bir bütün parçalardan oluşmaktadır. Bütünü anlamak için parçalarını bütünden yalıtarak ayrı ayrı incelemek araştırıcılara kolay gelmektedir. Psikolojide atomizm adı verilen bu yaklaşımla birçok değerli veri elde edilmiştir. Ancak bu parça parça verileri toplayarak bütünü açıklamak mümkün olamamaktadır.